Ayrım 18, sayfa 186. Ama 641. gece olunca demiş ki, Allah'a sonsuz şükürler olsun demiş ve kuşkusuz sende bulunacak hiçbir kusur yoktur çocuğum. Çünkü başımıza gelen her türlü kötülük senin son gecemizde birlikte yiyip içmeye çağırdığın, sonra da kapıyı bile kapama zahmetine katlanmayan o yabancı tacirdedir. Çünkü bilirsin ki gün doğmadan önce bir evin kapısının açık kaldığı her sabah şeytan o eve girer ve içinde yaşayanların ruhlarını zapt eder. Ve işte olanlar bu yüzden oldu. Tanrı'ya başımıza başka belalar getirmediğinden dolayı yine de şükredelim diye eklemiş. Ebul Hasan da, haklısın anne, bu şeytana kapılmanın sonucudur. Bana gelince ben Musullu tacire çıkarken ardından kapıyı kapatmayı unutmamasını iyice tembih etmiştim. Ama o ihmal etmiş ve böylece bütün bu hoş olmayan şeyler başımıza geldi diye yanıt vermiş. Sonra da şimdi artık beynimin alt üst olmadığını ve saçmalıkların bittiğini bildiğime göre sen güzel anneciğim git bu hastanenin kapıcısı ile konuş ve beni bu kafesten ve her gün uygulanmakta olan işkencelerden kurtar diye eklemiş. Ebul Hasan'ın annesi de daha fazla beklemeksizin kapıcıyı bulup oğlunun aklını başına devşirdiğini bildirmiş. Kapıcı da gelip Ebul Hasan'ı muayene etmiş ve sorguya çekmiş. Aldığı yanıtları akıllıca bulunca ve artık Harun Reşit değil de Ebul Hasan olduğunu kabul ettiğini görünce onu kafesten çıkarıp zincirlerini çözmüş. Ebul Hasan da güçlükle ayağa kalkıp yavaş yavaş evinin yolunu tutmuş. Ve annesinin yardımıyla orada yeniden güç kazanıncaya ve yediği sopaların etkileri iyileşinceye kadar günlerce yatıp dinlenmiş. Ve artık yalnız kalmaktan sıkıldığı bir zaman gelince eski yaşamını sürdürmeye karar vermiş. Ve gün batarken bahtının ona göndereceği bir yabancının gelmesini bekleyerek köprünün başındaki yerini almış. O akşam tam da ayın ilk gününün akşamıymış. Ve Halife Harun Reşit de adetine uyarak tacir kılığına girip her ayın başında gizlice saraydan çıkar ve serüven arar ve kentte dilediği gibi huzurun sürüp sürmediğini denetlermiş. Böylelikle yürüye yürüye köprüye gelmiş. Köprünün başında Ebul Hasan oturmaktaymış. Yabancıların yolunu gözleyen Ebul Hasan daha önce konuk ettiği ve yanında ilk kez olduğu gibi iri kıyım bir köle bulunan Musullu taciri fark etmekte gecikmemiş. Bunu gören Ebul Hasan ister ilk başına gelenlerin nedeni olarak Musullu taciri görmekte olduğundan ister daha önce evine çağırdıklarını tanımazlıktan gelmek adetinde bulunduğundan olsun eski konuğunu selamlamaktan kaçınmış olmak için çabucak başını nehirden yana çevirmiş. Ama halife, casusları aracılığıyla Ebul Hasan'ın saraydan ayrıldıktan sonra başına gelenleri ve sonunda akıl hastanesine düştüğünü öğrenmiş bulunduğundan, böylesine garip bir adamın aracılığıyla biraz daha fazla eğlenme fırsatını kaçırmak istememiş. Ve zaten halife, cömert ve yüce bir yüreğe sahip olduğundan, Ebul Hasan'ın uğradığı haksızlığı elinden geldiğince onarmak ve şu ya da bu şekilde kendisiyle geçirdiği eğlendirici saatleri ödüllendirmek fikrindeymiş. Bundan dolayı Ebul Hasan'ı görür görmez yanına yaklaşmış ve başını omzuna doğru uzatmış. Ebul Hasan'ın inatla başını nehirden yana çevirdiğini görünce onun gözlerine bakarak kendisine ''Barış üzerine olsun ey Ebul Hasan, içimden seni kucaklamak geliyor.'' demiş. Ama Ebul Hasan ona bakmaksızın ve yerinden kıpırdamaksızın kendisine ''Benden sana selam falan yok, yürü bakalım, seni tanımıyorum.'' diye yanıt vermiş. Halife de ''Nasıl Ebul Hasan, bütün bir gece evinde misafir ettiğin konuğu tanımıyor musun?'' diye haykırmış. O da ''Yo, vallahi, seni tanımıyorum, yoluna çek git.'' diye yanıt vermiş. Ama El Reşit ısrar etmiş ve ona ''Bununla birlikte ben seni çok iyi tanıyorum. Son görüşmemizden ve evinde seninle baş başa geçirdiğimiz o akşamdan beri ancak bir ay zaman geçtiğine göre senin de beni tümüyle unuttuğuna inanmıyorum.'' demiş. Hasan hala yanıt vermemeyi sürdürdüğünden ve başıyla çekip gitmesini işaret edip durduğundan halife kolunu onun boynuna atmış ve onu kucaklamaya koyulmuş ve ona ''Kardeşim Ebul Hasan, senin bana böylesi bir şaka yapman hoş değil. Bense ikinci bir kez beni evine çağırmadıkça ve bana dargınlığının nedenini açıklamadıkça buradan ayrılmamaya kararlıyım. Çünkü beni böyle itişinden anlıyorum ki bende suçladığın bir kusur var demiş. Ebul Hasan öfkeli bir edayla, ey uğursuz yüzlü herif, ilk gelişinde başıma açtığın bunca dertten sonra ben mi seni bir kez daha evime konuk edeceğim? Haydi arkanı dön, omuzlarının genişliğini görelim diye haykırmış. Ama halife ona bir kez daha sarılmış ve kendisine, ah dostum, bana ne kadar sert davranıyorsun. Eğer benim senin evinde bulunuşum bir felakete yol açmışsa, istemeden neden olduğum bütün zararları gidermeye hazır olduğumdan emin olmalısın. Olup bitenleri haydi bana anlat. Sana verdiğim zararı ortaya koy ki bir çaresini bulayım demiş. Ve Ebul Hasan'ın karşı çıkmalarına karşın köprü üzerinde onun yanına çömelmiş ve bir kardeşin ötekine yaptığı gibi kolunu boynuna dolayarak cevap beklemiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 643. gece olunca demiş ki, ve Ebul Hasan'ın karşı çıkmalarına rağmen köprü üzerinde yanına oturmuş ve bir kardeşin ötekine yaptığı gibi kolunu boynuna dolayarak yanıt beklemiş. Bu hoş davranışlara kendini kaptırmış olan Ebul Hasan sonunda, peki sana birlikte geçirdiğimiz geceden sonra başıma gelen garip olayları ve onları izleyen felaketleri anlatacağım. Bütün bunlar senin ayrılırken kapatmayı ihmal ettiğin kapı yüzünden ve o yoldan şeytanın içeri sızmasından dolayı başıma geldi demiş. Ve gerçek olarak gördüğünü sandığı ama hiç kuşkusuz şeytana uyarak ortaya çıkan ve akıl hastanesinde başına gelen felaketleri, gördüğü kötülükleri ve bütün bu işlerden dolayı mahalleye kepaze olduklarını anlatmış. Ve tüm komşular nezdinde kesinlikle edindiği kötü şöhretten söz etmiş. Hiçbir ayrıntıyı atlamamış ve öyküsünü öylesine bir şiddetle ve savunduğu şeytanın etkisini öylesine bir saf dillikle anlatmış ki, halife büyük bir kahkaha koparmaktan kendini alamamış. Ebul Hasan da bu gülüşü neye yoracağını tam olarak bilemediğinden ona, ''Başıma gelen felakete acımıyorsun da benimle alay mı ediyorsun? Yoksa sana düşsel bir öykü anlatarak seninle alay edenin ben mi olduğumu sanıyorsun?'' diye sormuş. Ve eğer öyleyse senin kuşkularını gidereyim ve uğradığın felaketin kanıtlarını göstereyim diye eklemiş. Ve bunu söyleyerek giysisinin kollarını sıvamış. Omuzlarını, sırtını ve art yuvarlarını açmış. Ve böylece halifeye yara izlerini ve sığır siniriyle dövülmekten eza görmüş, renk değiştirmiş cildini göstermiş. Bunu gören halife zavallı Ebul Hasan'ın başına gelenlere acımaktan kendini alamamış. Ve artık o andan başlayarak olayı gülünecek bir konu olarak ele almaktan vazgeçmiş. Ve bu kez onu gerçek bir sevecenlikle kucaklamış ve ona, Allah'ın acıması üzerine olsun ki Ebul Hasan, beni bu gecede evine götürmeni senden rica ediyorum. Çünkü senin konukseverlik ruhundan yararlanmak istiyorum. Ve göreceksin ki yarın Tanrı senin iyiliğinin 100 katını sana sağlayacaktır demiş. Ve ona öylesine hoş sözler söylemeyi sürdürmüş ve onu öylesine sevecenlikle kucaklamış ki, aynı kişiyi asla 2 kez evine konuk etmemek hakkındaki azmine karşın Ebul Hasan onu evine çağırmaya karar vermiş. Ama yolda kendisine, ısrarlarına dayanamayarak seni istemeden de olsa evime çağırmaya razı oldum. Bunun karşılığında senden sadece bir şey rica edeceğim. Yarın sabah evimden çıkarken bu kez kapıyı kapatmayı unutma demiş ve halife açık bırakılan kapıdan şeytanın girdiğine dair Ebul Hasan'ın her zamanki budalaca inancına gülmekten kendini zorla alıkoyarak ona bu kez kapıyı kapamayı ihmal etmeyeceğine dair yemin ederek güvence vermiş ve böylece eve gelmişler. İçeri girdiklerinde biraz dinlenmişler. Zenci köle onlara yiyecek getirmiş. Yemekten sonra da içkiler gelmiş. Ve ellerinde bardaklarıyla şundan bundan söz ederek içki başlarını döndürünceye kadar içip hoş şeyler konuşmuşlar. Bunun üzerine halife sözü ustalıkla aşk konularına getirmiş ve ev sahibine kadınlara karşı şiddetli bir arzu duyup duymadığını ya da hiç evlenip evlenmediğini veya hep bekar mı kaldığını sormuş. Ebul Hasan da sana şunu söylemeliyim ki ey efendim, bugüne kadar gerçekten sadece neşeli arkadaşları, güzel yemekleri, içkileri ve kokuları sevdim. ve elde kadehlerle dostlarla konuşmaktan daha üstün bir zevk tanımadım. Ama bu, şeytanın beni çılgınlığa sürüklediği, o acayip rüyada gördüğüm harika kızlardan birine benzeyen bir dişinin değerlerini arada bir tanımayı bilmediğim anlamına gelmez. Özellikle çalgı çalan, şarkı söyleyen, raks eden ve babadan miras kalan yavruyu yatıştıran, yaşamını bizim zevklerimize bağlayan ve hoşumuza gitmenin ve bizi eğlendirmenin yollarını arayan ve neşesini hiç yitirmeyen genç kızlardan biri olursa, hiç kuşkusuz böylesi bir genç kızı bulsam onu babasından isteyip evlenmekte ve ona büyük bir sevgiyle bağlanmakta ivedilik gösteririm. Ama böylesi türden kızlar ancak Emirül Müminin hareminde ya da hiç değilse Vezir Cafer'in hareminde bulunur. Bundan dolayıdır ki efendim, bir kadına bağlanıp da onun kötü huyları ve kusurları yüzünden yaşamımı mahvetme tehlikesini göze almaktansa geçici dostların meclisini ve eski şarapla dolu şişeleri yeğliyorum. Böylece yaşamım sakin geçiyor ve bir gün yoksullaşırsam sefaletin kara ekmeğini yalnız başıma yerim diyorum diye yanıt vermiş. Ve bu sözleri söyleyerek Ebul Hasan halifenin kendisine sunduğu bir bardak dolusu şarabı bir dikişte boşaltmış ve hemen başı ayaklarının arasında halı üzerine yuvarlanmış. Çünkü halife bu kez de onun şarabına bir parça girit bahankın tozunu karıştırmış bulunuyormuş. Ve hemen kölesi efendisinin bir işareti üzerine Ebul Hasan'ı sırtına yüklemiş ve bu kez Ebul Hasan'ı yeniden evine yollamak niyeti olmayan halife ile birlikte kapıyı ardından dikkatle kapayarak evden dışarı çıkmış. Saraya ulaşınca gürültü çıkarmadan gizli kapıdan içeri süzülmüşler ve halifenin özel dairesine girmişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 644. gece olunca demiş ki, saraya ulaşınca gürültü çıkarmadan gizli kapıdan içeri süzülmüşler ve halifenin özel dairesine girmişler. O zaman halife Ebul Hasan'ı ilk kez olduğu gibi kendi yatağına uzatmış ve aynı tarzda giyindirmiş. Ve ilk kez verdiği buyrukları tekrarlamış ve Mesrur'a kendisini namaz vaktinden önce er saatte gelip uyandırmasını önermiş ve gidip yakındaki bir odada yatmış. Ertesi sabah belirlenen saatte Mesrur tarafından uyandırılan halife, Ebul Hasan'ın hala uyumakta olduğu odaya gelmiş. Hasan'ın o gece dolaştığı tüm salonlarda yer alan genç kızları, çalgıcıları ve şarkıcıları yanına çağırtmış. Ve onları düzenli biçimde sıralamış ve onlara talimatlarını bildirmiş. Ve sonra Ebul Hasan'a biraz sirke koklatmış. Delikanlı aksırırken burnundan bir akıntı sızmış. Halife de bir perde arkasına gizlenerek kararlaştırılan işareti vermiş. Ve hemen şarkıcı kızlar arpların, flautaların, utların sesine kendi seslerini katmışlar. Ve cennetteki meleklerin verebilecekleri güzellikte bir musiki şöleni vermişler. Ebul Hasan da o anda uykusundan uyanmış ve gözlerini açmadan önce onun uyanmasını tamamlayan bu güzel, uyum dolu musikiyi işitmiş. O zaman gözlerini açarak yöresinde daha önce 4 salonda yedişer yedişer rastladığı 28 genç kızı bir arada görmüş. Göz kırpasıya kadar bir zaman geçmeden onları ve onlarla birlikte yatağı, odayı, örtüleri ve süsleri de tanımış. Ve onu ilkin büyüleyen aynı sesleri de hatırlamış. O zaman yatakta doğrularak oturmuş ve gözlerini fal taşı gibi açarak uyanık bulunduğundan emin olmak için birkaç kez ellerini yüzünden geçirmiş. O anda daha önce kararlaştırıldığı gibi çalgı sesleri kesilmiş ve odada büyük bir sessizlik hüküm sürmüş. Ve bütün kadınlar kendilerini hayranlıkla süzen bakışlar karşısında gözlerini alçak gönüllülükle önlerine indirmişler. Bunun üzerine Ebul Hasan şaşkınlığın sınırında parmaklarını ısırmış ve sessizliğin ortasında ''Lanet olsun sana ya Ebul Hasan, ey anasının kuzusu, şimdi bu bir hayaldir ama yarın sığır siniri, hastane kamçısı ve demir kafes nasibin olacak.'' diye haykırmış. Sonra da ''Ah musullu namussuz tacir, sen üstadın şeytanın kollarında cehennemin dibinde boğulursun inşallah.'' İşte yine kuşkusuz kapıyı açık bıraktın ve şeytanı evime sokarak bana sahip olmasını sağladın. Şimdi de o kötü yaratık beynimi sarsıyor ve bana olmayacak şeyler gösteriyor. Allah senin belanı versin ey şeytan ve seninle birlikte kötülük ortaklarının ve musullu tacirlerin de ve tüm musul kenti içindekilerle birlikte tümüyle çöküp mahvolsun ve onları yıkıntıları altında essin diye yeniden haykırmış. Sonra gözlerini kapatmış, açmış, yeniden kapatıp açmış ve bunu birçok kez tekrarlamış. Ve de, ey zavallı Ebu'l-Hasan, senin yapacağın en iyi şey rahatça yatıp uyumaktır. Ve şeytanın bedenini terk ettiğini iyice anlamadan ve zihnin her zamanki yerine gelmeden uyanmamaktır. Yoksa yarın başına ne geleceğini sen iyi bilirsin diye haykırmış. Ve bu sözleri söyleyerek yeniden yatağına atlamış. Yorganı başına çekerek uykuyu düşlemeye koyulmuş. Ve tıpkı kızgın bir deve gibi ya da sudaki bir manda sürüsü gibi sesler çıkararak horlamaya başlamış. Halife de perdenin ardında bütün bunları görerek ve duyarak neredeyse onu boğacak hale getiren bir gülme tutturmuş. Ebu'l-Hasan'a gelince bir türlü uyuyamamış. Çünkü gözdesi genç şeker kamışı aldığı buyruklar gereğince onun uyumaksızın horlama sesleri çıkardığı yatağın yanına yaklaşıp kenarına oturmuş ve tatlı bir sesle Ebu'l-Hasan'a "Ey emirül müminin, Şevket Mab'a sabah namazı için uyanma zamanının geldiğini hatırlatırım" demiş. Ama Ebu'l-Hasan duyulur duyulmaz bir sesle yorganın altından "Allah kötüyü kahretsin, çekil yanımdan şeytan" diye haykırmış. Şeker kamışı hiç tedirgin olmadan yeniden konuşup, "Hiç kuşkusuz emir-ül müminin kötü bir rüyanın etkisi altında bulunuyor. Seninle konuşan şeytan değil efendim, şeker kamışıdır. Şeytan buradan ırak olsun. Ben senin küçük şeker kamışınım ey emir-ül müminin" demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.